Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, bu hafta müminleri bekleyen zorluklar ana başlığı ile bir program yapacağız inşallah. Sanıldığının aksine bildiğimiz üzere kafir Allah'ın varlığını inkar eden, kabul etmeyen kişi değil, Allah'ın verdiği emirlerden hoşnut olmayan, çoğu zaman da onları görmezden gelen kişi. Mümin de bu bağlamda Allah'ın varlığını kabul eden kişi değil, Allah'a güveni tam olan kişidir. Ve hayatı da bu güvene göre yaşayan kişi mümin. Müminler cennetin potansiyel müstakbel sakinleri olacağı için onların bu dünyada çetin bir imtihana tabi tutulacakları da şüphe götürmez bir gerçek. Ancak Allah-u Teala bu imtihan sebebiyle moral bozmanın ve ümitsizliğe düşmenin doğru olmadığına dair pek çok ifadeler kullanır Kur'an-ı Kerim'de. İşte dünya hayatının geçici olduğu, bir oyun, bir heves olduğunu, dünya hayatının ahiret hayatına nispetle çok değersiz olduğuna dair vurgular, müminlerin bu dünyada karşılaşacakları sıkıntılar karşısında metanetlerini korumaları yönünde psikolojik bir destek. Dedik ki bu işin karşılığında bir cennet var ise imtihan kaçınılmaz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanları, özellikle de müminleri çetin imtihanların beklediğini gösteren çok açık ayetler var. Mesela Ankebut suresi 29. surenin 2. ayetinde Allah-u Teala اَحَسِبَنْ نَاسُ اَيْ يُتْرَكُوا اَيْ يَكُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar biz müminiz dedikten sonra rahat bırakılacaklarını ve ciddi sıkıntılara sokulmayacaklarını mı zannediyorlar? Biz müminiz, kelime-i şehadet getirdik deyip sıkıntısız bir hayat yaşayacağınızı sakın düşünmeyin. Devamındaki ayette وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِّب۪ينَ. Onlardan öncekileri de, yani onlardan önceki müminleri de türlü sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette bilecek, görecek, anlayacak. Kimlerin yalancı olduklarını da aynı şekilde görecek. Bunun için müminler imtihana tabi tutulacaklar. Yani gerçekten Allah'a güvendiğini söylüyor isen, bunun sınavda yapılması, ispat edilmesi gerekiyor. Yine Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 214. ayetinde Allah-u Teala اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ. Cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Bunlar öyle çetin sıkıntılarla karşılaştılar. Başlarına öyle büyük musibetler geldi ve o kadar sarsıldılar, o kadar gitgeller yaşadılar ki yanlarındaki Resul ve onlar Allah'ım yardım edeceksen zamanı bu zamandır, artık yardımını gönder deme aşamasına geldiler. Ela inne nasrallahi karib. Ama şüphe götürmez bir gerçek var ki Allah'ın yardımı yakındır. Yani mutlaka olur. Yine Ali İmran suresi 3. surenin 142. ayeti aynı minvalde bir ayet. Em hasibtum en tedhulul cennete, yine cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir beklenti içerisinde misiniz? Eğer böyle bir beklenti içerisindeyseniz o zaman şuna hazırlıklı olun. Velemme ya'lemillahu llezine cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Allah içinizden gerçekten cihat edenleri bilmeli, bilecek, görecek, sabredenleri de, yani kimler gerçekten samimi, kimler dik durmayı devam ettiriyor, Allah bunu görecek. Ondan sonra sizin cennete girmeniz mümkün olacak. Zaten hepimizin bildiği ayette biliyorsunuz, Kıyamet Suresi 75. surenin 36. ayetinde de Eyahsebül insanü en yutrakesüde, insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor derken, yani ben bu dünyaya geldim, malımı mülkümü yaptım, bir kenara çekileyim, müminim, cennet gibi bir beklentim de var, huzurlu bir şekilde yaşayayım. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'ın emirleri, yasakları ve imtihanları mutlaka size dokunacak. Bu bazen o kadar ağır olacak ki, biraz önce söylediğimiz gibi, Allah'ım yardım edeceksen artık yardımın etme zamanı bugündür. Başka tahammül edecek halimiz kalmadı denilecek aşamaya geleceğiz. Şimdi biz bugün Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli nebiler örnekliğinde bu imtihanların, bu sıkıntıların gerçekten de ne kadar insanı zorlayıcı sıkıntılar olduğunu göreceğiz. Ben sözü diğer arkadaşlarıma, diğer hocalarıma bırakmadan önce Muhammed Aleyhisselam ile ilgili, onun yaşadığı sıkıntılarla ilgili birkaç hatırlatma yapacağım. Hatırlatma diyorum çünkü hepimiz esasında biliyoruz. Ancak bu bağlamda belki bu bakış açısıyla tekrar bakmamız faydalı olabilir. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın esasında birçok nebinin hayatında olduğu gibi, daha kendisine nübüvvet verilmeden önce çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. İşte yetim ve öksüz. Yani bir bebeği düşünün, bir çocuğu düşünün, onun duygu dünyasını düşünün. Annesinin ve babasının olmaması. Yani bir çocuğa herhalde bundan daha büyük bir üzüntü kaynağı olabilir mi? Yani ana babaya en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde yoklar. Babası zaten henüz Muhammed Aleyhisselam doğmadan vefat ediyor. Annesi kısa bir süre sonra. Bu bir insanın başına gelebilecek daha küçüklükten itibaren en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Sonra diyelim ki işte bir şekilde hayata tutundunuz. Amcanız vasıtasıyla, dedeleriniz, akrabalarınız vasıtasıyla hayata tutundunuz. Evlendiniz. Bir insanın ikinci aşamada başına gelebilecek bu dünyada en büyük sıkıntı ne olabilir? Evlat acısı olur, değil mi? Yani, yani bir insanı artık yani bir yiğidi deviren en sağlam yumruk herhalde evlat acısı olur. Şimdi Muhammed Aleyhisselam hayattayken 6 tane evladını toprağa vermiş. Yani bir evladınızı kaybedersiniz. Hadi diyelim ki toparlandınız bir şekilde. İki değil, üç değil, dört değil, beş değil, 6 tane evladı. Artık bu acıları yaşayan insandan kolay kolay siz bundan sonraki aşamada hayata tutunmasını, hayata devam etmesini, moralini yüksek tutmasını ve büyük bir mücadelenin içerisine girmesini çok beklemezsiniz, değil mi? Yani onu mümkün olduğunca teskin eder, hayatı boyunca işte huzurlu, mutlu bir şekilde bir köşesinde hayata devam etmesini, onun bile yeterli olacağını düşünürsünüz ki onu büyük bir mücadelenin içerisine sokmazsınız. Ama 40 yaşından sonra, yani kendisine nübüvvet verilmesinden sonra Muhammed Aleyhisselam bu yaşadığı acıları aratacak acılar yaşıyor. Yani onların acısı unutuluyor. Hani derler ya, Allah göstermesin, bir insan yakınını kaybettiğinde Allah acını unutturmasın. Yani en büyük, hayatta yaşadığın en büyük acı bu olsun. Bundan daha fazla büyüğünü yaşama. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın bu yaşadığı acıları unutturacak acılar, sıkıntılar asıl kendisine bu zor görev verildikten sonra geliyor. İşte Mekke döneminde, Medine döneminde her türlü hakaret tıpkı diğer nebileri olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam'a da yapılıyor. Mesela yaşadığımız toplumu düşünün. İnsanlar itibarları için yaşıyor, değil mi? Birçok insan itibarı. Yani işte ben bir şekilde itibarlı bir şekilde bu hayatı yaşayayım, eşimden, dostumdan, akrabalarımdan, sevenlerimden ve o şekilde hayatımı tamamlayayım. Oysa Muhammed Aleyhisselam insanları Allah'ın dinine davet ettiğinde Mecnun ithamında bulunuluyor kendisine, Mecnun. Yani ne demek? Senin bu söylediğin şeyler herhalde başka varlıkların sana dokunuşuyla, ilhamıyla olsa gerek. Yani senin söylediğin şeyler senin bir nevi bir takım rahatsızlıklarının neticesi bunlar. Onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? Mesela Allahü Teala, hatta diğer nebilere de var. Zariyat suresinin 52. ayetinde kezalike ma etellezine min kablihim min rasulün illa kalu sahirun ev mecnun. Hep böyledir. Hep böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca. Hangi rasul gelip geçse, insanlara tebliğde bulunsa ya sahir ya da mecnun derler. Yani ya bu büyülenmiş birilerinin etkisi altında, yahut Mecnun, işte görünmeyen bir takım varlıkların buna fısıldadığı şeyler. Yani gayipten sesler duyuyor. İyi değil anlamında. Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de özellikle bu sürekli söylenmiş. Allahü Teala tabii bir insanı yıpratan, bir insanı üzen bir şey bu. Allahü Teala da nebisini hep teskin etmiş. Demiş ki mesela işte Kalem suresinde Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlerin etkisinde değilsin. Yani bu kafaya takılacak, şüpheye düşürecek bir şey değil. Senin arkanda Rabbin var. Senin bu aldığın vahidir. Yoksa onların dediği gibi bir takım varlıkların sana musallat olması sebebiyle söylediğin şeyler değil. Yine ve ma sahibukum bi mecnun şeklinde ayetler. Yani işte tanıdığınız, bildiğiniz, düne kadar saygı gösterdiğiniz, itibar ettiğiniz kişiye şimdi nasıl mecnun dersiniz? Ne değişti? Arkadaşınız o tür varlıkların etkisiyle konuşan, yani sizin deyiminizle tırnak içerisinde hasta birisi değil. Allah'ın nebisi anlamında. Pek çok ayet var. Özellikle Mekke döneminde Muhammed Aleyhisselam'a bu yönde çok ciddi bir baskının olduğunu görüyoruz. Yine sihirbaz diyorlar pek çok ayette. Yani sen büyülenmişsin. Sen şu an kendinde değilsin. Rahatsızsın, hastasın. Birileri sana sihir yapmış, dokunmuş ve sen bilinçli bir şekilde konuşmuyorsun. Hani toplumda da bir takım insanlara böyle muameleler yaparlar. Hele bu 2, 3, 5, hele bir de sosyal medyayı da arkalarına aldıklarında o insanı silerler. İnsan yüzüne çıkamaz hale getirirler. Ailesini perişan ederler. Çoluğunu çocuğunu hayattan koparırlar. Hayata küstürürler. Düşünün, bir toplumda bir insana bunları söylüyorlar. Bu Allah'ın nebisi, diyorlar ki sana dokunmuş birileri. Sen bir şeylerin etkisi altındasın. İyi değilsin. Söylediğin şeylerin vahiyle bir ilgisi yok. Sadece bir hastalık geçiriyorsun. Sihirbaz ifadesi. Alay etmişler, değil mi? Yani düşünsenize, bugün de insanlarla alay ediliyor ve insanlar ne kadar ciddi sıkıntılar içerisine giriyor. Benzer şeyler Allah'ın nebileri için de yapılmış. Ne demişler? Mesela En'am suresi 10. ayette ve lekad istuhziye bir rusulun min kablik. Senden önce de elçiler hep hafife alındı. Hafife alınmak. Yani bir insana herhalde çoluğu çocuğu olan bir insana yapılabilecek en büyük zulümlerden bir tanesi hafife alınmak ve dalga geçilmesi. Söylediğin şeylerin ciddiyetinin üzerinin örtülmesi. Allah Teala diyor ki senden önce de elçiler hep hafife alındılar. Fehakka billezine sahiru minhum ma kanu bihi yestehziun. Ancak onlarla eğlenenler, onları hafife alanlar o hafife aldıkları şey onlara kuşatı verdi. Yani sonları kötü oldu anlamında. Yine işte doğruyu söyleyen bütün insanların, hakikati insanlara tebliğ eden herkesin başına gelebilecek ya sen kimsin? Senin ne özelliğin var? Biz bilmiyoruz, sen mi biliyorsun? Beşer suçlaması. Bütün rasullere tarih boyunca sen de bizim gibi bir beşersin. Senin bizden ne farkın var? Hatta sen bize göre eziksin. Malın yok, mülkün yok, çoluğun yok, çocuğun yok, şu yok, bu yok. Allah seni mi seçti? Şeklinde gerçeklerin üzerine örtmek için insanların ünvanıyla, etiketiyle, toplum içerisinde sahip olduğu şeylerle kıyaslayıp söylediği şeyleri dikkate almama. Sen de bizim gibi bir beşersin. Allah bula bula seni mi buldu? Şeyleri. Öte taraftan büyük beklentiler talep etme. Ya eğer sen gerçekten Allah'ın nebisiysen hadi şunu yap. Hadi bunu yap. İşte Muhammed Aleyhisselam'a da biliyorsunuz benzer talepler yapılıyor. Eğer sen gerçekten nebiysen işte şu çölün ortasında bağlar olsun, akarsular olsun, altından köşklerin olsun, uç, şunu yap, bunu yap, melekler getir karşımıza. Bir insanın gücünün asla yetmeyeceği şeyleri talep etmek ve bunları yapmayınca da yapamayınca da o zaman sen Allah'ın nebisi olamazsın diyerek o işi o seviyeye çekmem. Ya yani bütün bunlar bir insanı bundan dolayı da Muhammed Aleyhisselam da tıpkı diğer nebiler gibi zaman zaman ümitsizliğe kapılıyor. Galiba bu iş olmayacak. Bir türlü bu işin sonuçları hasıl olmuyor diyerek zaman zaman kendini harap ediyor ve Allah-u Teala senden önce de bütün nebiler benzer sıkıntıları yaşadılar. İnsanların sana temayül etmemeleri bir başarısızlık değildir. Hani hep biz ne yaparız? İşte şu salonda sen bu salonda kaç kişiyi toplayabiliyorsun? Birileri işte hikaye anlatıp stadyumları doldururken herhangi bir şehre gittiğinde o şehrin neredeyse dengesini bozacak kadar kitleleri bir yere toplarken sen bir salona kaç kişiyi topluyorsun? Başarıyı buna göre değerlendirme. Allah-u Teala nebilere başarının bu olmadığını, bir nebi için, bir rasul için başarının son nefesine kadar Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek ve ondan sonrasına karışmamak olduğunu ve bunun da bir başarı olduğunu, yani sonuna kadar istikrarlı bir şekilde bu tebliğ faaliyetini devam ettirmenin Allah katında başarının bu olduğunu bütün nebilerine söylüyor. Muhammed Aleyhisselam'a da pek çok ayette kendini yiyip bitiriyorsun, kendini neredeyse helak edeceksin, hasta olacaksın. Niçin? İşte insanlar bu işe destek vermiyor. İnsanları ikna edemiyorum. Senin böyle bir görevin yok. Sen dik dur ve tebliğ et. İşte başarı budur. Bu şekilde son nefesini verebiliyorsan. Muhammed Aleyhisselam'a tebliğ ile alakalı yine işte Medine'yi düşünün. Münafıklar alttan alta sürekli iş çeviriyorlar. Bir nevi oyun kuruyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselam böylesi bir ortamda risaletini devam ettiriyor. Nübüvvet görevini. Şimdi peki bunlar inanmayan ve karşı tavır alan kişiler. İnandık diyen insanlar tarafından Muhammed Aleyhisselam peki üzülmüyor mu? İşin bir de bu yönü var değil mi? Adam tavır koyuyor. Benim seninle bir irtibatım yok. Ben senin dininin kafiriyim. Seninle mücadele edeceğim diyor. Tamam, o üzüyor. Her türlü eziyeti veriyor. Bu beklenebilen bir şey. Ama insanı asıl yıpratan şey ne olur? Etrafındaki insanlar tarafından üzülmesi, değil mi? Nitekim biraz sonra değerli hocalarım bunun çok çarpıcı örneklerini burada gösterecekler. Muhammed Aleyhisselam'la irtibatlı olarak da eşleri, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler var. Eşlerinin Muhammed Aleyhisselam'a sıkıntı verdiğine dair. Hatta işte bir ayette eşlerine hitaben Allah-u Teala Ahzab suresi 28. ayette Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike in kuntunne turidnel hayatet dünya ve zinetaha fetealeyne umetti'kunne ve üserrihkunne serahen cemila. Ey nebi, eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size mal vereyim ve sizi güzellikle sarayım. Bırakayım, boşayayım size. Eğer istediğiniz malsa, mülkse bunları bir şekilde temin edeyim ve siz yolunuza devam edin. Yine Tahrim suresinde biliyorsunuz eşleri arasındaki bir takım rekabetten dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın sıkıntılar çektiği ve bunun üzerine uyarıldığı. Eşleri üzerinden de başkalarının yine Muhammed Aleyhisselam'ı üzdüğünü biliyoruz, değil mi? Yani bir insan düşünün. Yaşadığı o toplumun içerisinde eşine iftira ediliyor. Yani bir insanın başına gelebilecek bundan daha kötü bir musibet olabilir mi? Ailesi bağlamında. Yani eşine iftira atıyorlar. Diyorlar ki bunun eşi şu işi yaptı. Ve şehir çalkalanıyor. Hatta belli bir süre sonra Muhammed Aleyhisselam yapayalnız kalıyor. Çünkü belli bir süre sonra insanlar acaba demeye başlıyorlar. Bütün bu risaletle ilgili mücadelenin dışında bir de Muhammed Aleyhisselam'ı uğraştırdıkları şeyleri düşünün. Öte taraftan dedik ki karşı taraf yapar. Ama ya içindeyse bir de seni üzenler. Mesela Bedir Savaşı'nı hatırlayınız. Muhammed Aleyhisselam'a etrafındaki insanların yani işte savaşalım gerekirse savaşalım, hakkımızı alalım, ne yapılacaksa yapalım diyen insanların bu savaş kaçınılmaz olduğunda yaşattıkları hani hep biz anlatırız ya Bedir Savaşı şöyleydi, böyleydi, işte Müslümanlar şunu yaptılar, bunu yaptılar. Oysa Muhammed Aleyhisselam'ın o insanları o savaş meydanına götürmesi çok zor olmuştur. Bakınız Enfal suresi 8. surenin başında Kema ahrecike rabbuke min beytike bil hak 5. ayet. Hani Rabbin seni evinden bir vaadin gerçekleşmesi için yani geçerli bir sebeple haklı bir sebeple çıkartmıştı. Ve inne ferikan minel müminine lekarihun. Bakın müminlerden bahsediyor. Müminlerden bir grup bundan hiç hoşlanmadı. Yani savaşılması gerekiyor. Biz müminiz diyen Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında 5 vakit namaz kılan insanlardan bir grup diyor ki ya şimdi savaşın ne anlamı var? Gerekli mi böyle bir şey? Hoşlanmıyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselam'ı caydırmaya çalışıyorlar diyor. Yücadilûneke fil hakkı bademe tebeyyene. Artık bu iş kaçınılmaz olmasına rağmen, savaşın artık kaçınılmaz olmasına rağmen seninle bu konuda hala polemiğe giriyorlar. Girenler müminler. Keenneme yusakune ilel mevti ve hum yanzurun. Sana şöyle davranıyorlar. Sanki sen bunların boyunlarına birer halka geçirmişsin, sürüye sürüye ölüme götürüyormuşsun gibi. Öyle davranıyorlar sana. Ya bak, boşu boşuna ölmeyelim diyorlar demek ki. Peki Uhud Savaşı'nda farklı bir şey oldu mu? Bak, Muhammed Aleyhisselam'ın yakınındaki insanlardan bahsediyoruz. Uhud Savaşı'nda belli bir noktadan sonra yapayalnız kalan bir nebiden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Savaşta yapayalnız kalan. Nereden çıkartıyoruz bunu? Ayette Allah-u Teala bu durumu anlatıyor bize. Ali İmran suresinin 152 ve 153. ayetleri. Ben hızlıca mealini okuyorum. Bakın işte Allah size verdiği sözü tuttu. Onun izniyle kafirleri kırıp geçiriyordunuz. İstediğiniz zaferi göstermesinden sonra gevşediniz. Oysa birçok uyarı yapılmıştı her birine. Bakın Bedir'de çok büyük bir hata yaptık. Canımız yanmak üzereydi. Uhud'da yapmamalıyız. Bütün uyarılar yapılmış ve bunlar müminler. Ne yapacağınız konusunda isyan ederek anlaşmazlığa düştünüz. Her şey unutuluyor. Niye unutuluyor her şey? Dünya sevgisi ağır basıyor. Kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için onların karşısında galipken mağlube döndürdü. Allah'ın inanıp güvenenlere ikramı bol olduğu için yine de sizi affetti. Elçimiz de arkanızdan sizi çağırdığı halde kimseye bakmadan dağa tırmanıyordunuz. Savaş meydanında Muhammed Aleyhisselam var. Herkes kaçıyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki nereye gidiyorsunuz? Ya bir insanın bundan daha kötü bir anı olabilir mi? Savaş meydanında. Sizinle aynı davayı şey yapan ve sizinle oraya gelen insanların bir bakıyorsunuz ki hiç kimse yok. Nereden çıkartıyoruz? Allah Teala böyle söylüyor. Elçimiz arkanızdan sizi çağırdığı halde kimseye bakmadan dağa tırmanıyordunuz. Allah üst üste verdiği sıkıntılarla size iyilik yaptı ki elinizden kaçana da başınıza gelene de üzülmeyesiniz. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah'tır. Ve burada mı kalıyor? Hayır. Neredeyse bütün savaşlarda Muhammed Aleyhisselam'a sıkıntılar yaşatılıyor. Hudeybiye'yi düşünün. Orada müminleri ikna edip tekrar Medine'ye dönmesi için ne kadar gayret ettiğini, ne kadar sıkıntılar yaşadığını, hatta belli bir aşamada sadece eşiyle kendisinin kaldığını düşünün. Yani hep biz karşı taraf olarak bakıyoruz. Karşı taraf Muhammed Aleyhisselam'a sıkıntılar yaşatmış ama öyle değil. Biraz sonra da göreceğiz. Nebiler hiç ummadıkları kişilerden de hayatları boyunca ciddi sıkıntılar yaşamışlar.
Hocam bir de elçimiz arkanızdan sesleniyor dediğine göre Resulullah ayetlerle onları çağırıyor. Allah'ın emrine karşı geliyorsunuz anlamında. Yani dolayısıyla bunların
Evet.
ona rağmen çekip gidiyorlar.
Evet.
Allah'ın emrine rağmen çekip
Evet.
gidiyorlar.
Ve son bir ayet okuyup bırakacağım. O da Münafıkun suresi. Kur'an'ın 63. suresi. Bakınız bir insana yani hani kavgada söylenmez denilen şeyler vardır ya yani ne kadar haz etmesiniz, ne kadar hoşlanmasınız bile bir insanla ilgili söyleyeceğiniz şeylerin bir sınırı olmalı. Bakın bu insan Muhammed Aleyhisselam bir nebi şu veya bu şekilde bir takım insanların saygı duyduğu insan. Yerde savaş meydanı. Birileri ne diyor bakınız Muhammed Aleyhisselam'la ilgili olarak savaş anında diyorlar ki Münafıkun suresi 8. ayette Yakulune le in raca'na ilel medineti le yuhricennel e'azzu minhel ezel. Şöyle diyorlar. Medine'ye bir dönelim. Biz asilzadeler bu aşağılık adamı çıkartacağız orada. Bakın aşağılık dedikleri kişi Muhammed Aleyhisselam. Bu bir ayet. Bunu söyleyebiliyorlar ve etrafındaki insanlara bunu yayıyorlar. Diyorlar ki o aşağılık herifi Medine'ye bir gidelim halledeceğiz. Yani normal bir insan için bile kavgada böyle bir şey söyleyemezsin. Savaş meydanında yani sen tamam biz de seninle izleyip takılmışsın, gelmişsin. Ama bakın savaşta yaptıkları şeye bakın. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin velakinnel münafikine la ya'lemun. Oysa izzet, şeref Allah'ın Resulü'nün ve müminlerin hakkıdır. Bu münafıklar bunu bilmiyorlar. Ve tabi burada verilecek belki bir sürü daha örnek var. Muhammed Aleyhisselam'ın hem ona karşı cephe alan kişiler tarafından ona yaşatılan sıkıntılarla alakalı olarak hem de işte biz müminiz ve senin yanındayız diyen insanların bilerek ya da bilmeyerek şu veya bu şekilde yaşattıkları sıkıntılar dolayısıyla Bugün işte eğer bizler de mümin olduğumuzu iddia ediyor isek, bu sıkıntılar herhalde üst çıta, yani bir tık yukarısı olamaz. Dolayısıyla bunları yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Eğer halen yaşamıyorsak, demek ki halen yapabileceğimiz gücümüz, gayretimiz olmalı diyerek mücadelemize devam etmeliyiz. Evet, ben şimdi sözü değerli hocam Yahya Şenol'a veriyorum. O da yine benzer minvalde örneklerle bize bu işi şey yapacak inşallah.
Evet. Hepimiz etten kemikten insanlarız tabii ki. Bazen savunduğumuz fikirler yüzünden, inancımız yüzünden sıkıntılara maruz kalıyoruz. Zaman zaman üzülüyoruz, umutsuzluğa kapılıyoruz. Ya diyoruz, acaba hani yanlış bir şeyler mi yapıyoruz da kimse dinlemiyor? Aksine işte susturmak için insanlar ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Hani ellerinden gelse, biraz sonra ayetlerde okuyacağımız gibi, bizi bu ülkede de barındırmayacaklar diye düşünüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim olmasa, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler anlatılmasa, gerçekten de hani çekilecek çile değil bu. Niye? Çünkü bir inanç benimsemişsiniz. İnsanlar da sizin gibi düşünsünler diye istiyorsunuz. Ve bunun karşılığında maddi hiçbir şey elde edemediğiniz gibi, makam şudur budur. Aksine elinizdeki nimetlerden de oluyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar kaçıyor. İşte hep şu şikayetler geliyor. Biz dersin müzakeresinde de hep konuştuk. İşte buraya ziyarete gelen arkadaşlarımız oluyor, telefon edenler oluyor falan. Ya hocam, işte biz de Kur'an-ı Kerim'e döndük. İnsanlara Kur'an merkezli bilgiler aktarmaya falan başlayınca arkadaşlar diyor kaçtı gitti, yanımızda kimse kalmadı. Hadi onu anladık. Ya evde lafımı geçiremiyorum ben de. Bak evde kimse diyor beni dinlemiyor. Kadınsa diyor ki ya kocam ya sen ne anlarsın bu işlerden, geç git. Erkekse karısı kabul etmiyor. Çocuklar falan. Yalnız kaldım hocam diyor. Bazen işte şikayet, sızlanma babında oluyor. Bazen de bilincinde oldukları için bir dert paylaşma şeklinde. Bakıyorsunuz ya, bugün bizim yaşadığımız şeyler bize özel şeyler değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de önceki nebilerin ve ümmetlerin çektiği sıkıntılar öyle bir anlatıyor ki, bugün bizim çektiklerimiz hiçbir şey değil onların yanında. Yani onu bildikten sonra bu tür şikayetleri insan yaparken birazcık böyle 10 düşünmesi lazım. 10 kere düşünecek, bir kere konuşacak. Diyecek ki ya acaba ben o öncekilerin çektiklerinin kaçta kaçını çekiyorum ki sızlanayım da şikayet edeyim. Bakın Resulullah örnekliğinde aktardı Fatih Hoca. Bir ayeti kerime de ben okuyayım onunla alakalı. En'am suresinin 33. ayeti. Bakın Resulullah'a yönelik olarak diyor ki, Estağfirullah. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ Sana o inanmayanların, müşriklerin söylediği o incitici, onur kırıcı, üzücü şeylerin hani seni ne kadar üzdüğünü biz gayet iyi biliyoruz. Bak ne dedi Fatih Hocam? Sihirbaz dediler, Mecnun dediler, yalancı dediler, neler neler. Hatta Medine'ye gittiğinde işte aşağılık insan dediler. Yani daha ağza alınmayacak neler neler, değil mi? Resulullah yani dünyanın en saygın insanına hiç ağza alınmayacak lafları söylediler. Üzülmedi mi? Ya o da üzüldü. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Seni üzdüğünü biliyoruz. Ama bir teselli var. Fe innehum la yukezzibunek. Ama diyor şunu iyi bil ki bunların dertleri sen değilsin. Senin şahsiyetinle ilgili bir sorunları yok bunların. Seni yalanlamıyorlar. Yani velakinne zalimine bi ayatillahi yec'adun. Bunların dertleri senin onlara ulaştırdığın Allah'ın ayetleri. Bunlar onları inkar edecek, onlara karşı tavır alacaklar ama kurban olarak seni seçiyorlar. Yani sana deli, sihirbaz, büyücü, mecnun, cinlenmiş, hasta falan demelerinin sebebi ayetlerden duydukları rahatsızlıklar. Yoksa 40 yıldır sana el emin, her bakımdan güvenilir insan diyenler bunlar değil mi? Bugünden sonra senin 40 yaşına kadar yapmadığın bir şeyi, yalanı söylemeyeceğini gayet iyi biliyorlar bunlar. Ama ayetler var ortada. Nasıl ayetleri inkar edecekler? O zaman seni hedef gösteriyorlar. Sana saldırıyorlar. Peki bu sana özel mi? Bakın Resulullah'ın şahsında diyor ki وَنَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ. Ya yine sana yapıldı ama senden önceki bütün elçiler de aynen bu şekilde müşriklerin, inanmayanların yalanlanmasına maruz kaldılar. Onlara da aynı şey yapıldı. Ne yaptı onlar peki? Ümitsizliğe mi kapıldılar? Hayır. Fesaberu ala ma kuzibu. Tüm bu yalanlama operasyonlarına rağmen onlar kendilerine yapılan bu eziyetlere, şuna buna sabrettiler. Ve uzu, her türlü eziyete maruz bırakıldılar kavimleri tarafından. Örneklerini biraz sonra aktaracağım. Hatta etahum nasruna, ama ne oldu? Eninde sonunda Allah'ın yardımı geldi. Yani sabreder, doğru bildiğiniz yoldan şaşmazsanız Allah'ın yardımı bir şekilde gelecek ve son gülen siz olacaksınız. Öyle oldu mu? Bakın Resulullah değil mi? Mekke'de ne işkencelere maruz bırakıldı. Medine'ye gitti. Tam rahat edeceğini düşündüğümüz zaman savaşlar başladı. Bedir oldu, Uhud oldu, Hendek oldu, Hayber oldu falan. Yani hiç rahat yüzü yok. Hadi düşmanla uğraşırken insan bir nevi motive oluyor. Ama bu sefer içeriden vuruluyorsun. Yani inanmış gözüken adam sana yamuk yapıyor. İnanmış olan adam bilip bilmeden sana zarar veriyor falan. Yani her türlü şey, sıkıntı oluyor ama neticede kalkıyor, Allah'ın yardımı geliyor, kurtarıyor. Ayetin sonu وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. Senden önceki elçilerin haberleri de sana geldi. Bunu biliyorsun. Nasıl geldi? Şimdi ben kendi esas ayrıntılarına gireceğim, konuya geldim. Önceki Resullerin, elçilerin, Allah'ın elçilerinin ve ümmetlerinin haberleri biliyorsunuz kıssa olarak ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar Resulullah'tan önce ta Adem Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş olan nebilerin, resullerin, ümmetlerinin gerçek haberleri. Allah Teala niçin kıssa anlatır? Bunun birçok gayesi vardır. İşte bir tanesi İslam'ın hani evrensel bir din olduğunu göstermektir. Yani pat diye 610 yılında ortaya çıkmış bir şey değil İslam. Adem Aleyhisselam'a kadar tarihi var. Mücadele hep aynı mücadele. Allah'ın Resulleri hep aynı dinin temsilcileri. Başlarına gelenler hep aynı şeyler. Bir, bunu göstermek. İkincisi Resulullah'ın Allah tarafından görevlendirildiğini ispat etmek. Yani nübüvvetini ispat etmek için kıssalar olur. Yani asla bilemeyeceği haberler naklediyor. Nereden bilebilirdi? Mekke'de doğmuş, hiç okul okumamış, bizim bildiğimiz manada bir eğitim hayatı olmayan biri Nuh Aleyhisselam'ın hikayesini anlatıyor. Hud'un, Salih'in, İbrahim'in nereden bilecek bunları? Cenab-ı Hak diyor ki işte sana gaybın, yani bunların bilemeyeceği şeylerin haberini öğretiyoruz. Bunu aktarınca ha diyorlar insanlar, bu bildiğimiz Muhammed, bu nereden bilecek bunları? Demek ki Allah buna haber veriyor. Bunu ispat. Bir de bu kıssaların en önemli özelliği de hem Resulullah'ın şahsında, hem o günkü müminlerin, hem bugünkü biz müminlerin şahsında yalnız olmadığımızı göstermektir. Yani bizden önceki inanmış olan kardeşlerimiz de aynı yollardan geçtiler. Hem de bizim şu an başımıza gelmemiş daha nice eziyetlere maruz bırakıldılar. Ama neticede kazandılar. Yani bir müminlere teselli, bir de moral vermek içindir kıssalar. Okur. Heh dersiniz ya, demek ki çevremde kimsenin olmayışı, eşimin dostumun kaçıyor olması benim yanlış olduğumu göstermiyor. Daha öncekilerden de benzer şeyler olmuş. Çok kitlelere ulaşamıyor olmam, çoğu insanı kendim gibi düşündüremiyor oluşum benim yanlış olduğumun göstergesi değil. Kıssaları okuyunca buna kanaat getiriyorsunuz, ibret alıyorsunuz, düşünüyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Bu size huzur veriyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İbrahim suresinin 9. ayetinde Elem ye'tikum nebe'ul lezine min kablikum. Sizden öncekilerin haberleri size ulaşmadı mı? Kimin? Kavmi Nuh ve Ad ve Semud. Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, yani Hud aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Onlardan sonra gelen elçilerin ve ümmetlerinin haberleri size gelmedi mi? Geldi mi? Geldi değil mi Kur'an-ı Kerim'de bugün? La ya'lemuhum illallah. Sonra gelenlerin sayısını da Allah'tan başka kimse bilmiyor. O kadar çok. Ne oldu? Bakın. Ca'ethum rusuluhum bil beyinat. Onlara elçileri açık, seçik, delillerle, beyinelerle geldiler. Allah'ın ayetlerini gösterdiler, mucize istediler, Allah gösterdi. Ne istedilerse oldu. He, zannettiniz mi ki böyle kucaklarını açtılar, Allah'ın elçilerine sarıldılar. Ah canım biz de yüzyıllardır seni bekliyorduk zaten falan. Hayır. Feraddu eydiyehum fi efvahim. Onların ağızlarını kapattılar diyor. Ellerini ağızlarına koydular. Yani konuşma imkanı tanımadılar Allah'ın elçilerine. Konuşma fırsatı vermediler. Susturdular onları. Hani bize bugün yapılıyorsa, size yapılıyorsa değil mi? Yani yapıldı bunlar. Hiçbir şey yeni değil. Allah'ın elçilerine de konuşturmadılar bunlar. Onları susturup kendileri dediler ki وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ. Çok önemli burası. Bizler sizlerle gönderilmiş olan o şey var ya, yani ne o? Mesaj, vahiy, kitap, Kur'an, önceden Tevrat, Zebur, İncil, her neyse. Biz onları tanımıyoruz dediler ya, kabul etmiyoruz, görmezlikten geliyoruz, uğraşmayın boşuna. Kendileri onları susturdukları gibi kendileri de sürekli bunu konuştular. Biz sizin anlattıklarınız umurumuzda değil, yok sayıyoruz onları. Ve inna lefi şekkin mimma ted'unena ileyhim. Bizi çağırıp durduğunuz şu şey var ya, bundan derin kuşku içerisindeyiz. Yok yani bize boş boşuna anlatmayın. Peki başka? Bakın hangisi başımıza geldi? Arka sayfaya geçtim. 12. ayete geldim. Pardon 13. ayete. Bu mücadele devam etmiş. Bütün elçilere söylenmiş olan söz. Ve kâlellezîne keferû lirusilihim. O kâfirlik edenler, bunları kabul etmeyenler, görmezlikten gelenler, kendilerine gönderilmiş olan bu resullere, elçilere dediler ki, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Bakın diyor, Nuh'a dediler, Hud'a dediler, Salih'e dediler, İbrahim'e dediler, Musa'ya dediler, İsa'ya dediler, hepsine dediler, Muhammed Aleyhisselam'a da dediler. Hepsine dediler. Sizi bu topraklardan çıkaracağız kardeşim. Bir şart var. Ev le taudunne fi milletine. Ya tekrar bizim eski yolumuza dönün ya bu topraklardan çıkın gidin. Yani günümüz şeyiyle söyleyecek olursak ya sev ya terk et dediler Allah'ın elçilerine. Ya bizim bu şeyleri kabul edersin, kuralları, ya da ne diyorlar bugün? Yallah Arabistan'a, değil mi? Öyle bir söz, öyle bir slogan var böyle. En ufacık bir şey söyleyin, başörtüsünden bahsedin falan. Olmaz bu ülkede. İstiyor mu? Yallah Arabistan'a, yallah İran'a. Sanki biz oraları özlüyormuşuz gibi, öyle bir iddiamız varmış gibi. Ya burada bizimkileri kabul et, ya çıkacaksınız buradan. Bütün Allah'ın Resullerine dediler bunu. Yani bize bugün dedikleri yeni mi? Değil. Hepsine dendi. Peki, فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ. Peki Allah onlara ne dedi? Elçilere. Vahyetti, dedi ki hiç merak etmeyin, zalimler yok olacak. Yok edeceğiz onları. Etkisiz kılacağız. Siz kazanacaksınız. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Onlardan sonra o topraklara sizi yerleştireceğiz diyor Allah. Neticede siz kazanacaksınız ve her daim de öyle oldu değil mi? وَلَعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ. Şimdi gelin birkaç tane de nebi örnekliğinde bunu görelim. Bakalım Allah'ın nebilerine neler yapmışlar bunlar. Bak bugün dersin adını ne koyduk? Müminleri bekleyen zorluklar. Öncekiler bizim örneğimiz, onlara yapıldıysa bize de yapılınca böyle biz kendimizi tabiri caizse fasulyeden bir nimet gibi saymayacağız yani. Vay işte kimse dinlemiyor. Ya varsın dinlemesin. Allah'ın Resulüne, nebisine neler yapmış adam. Sana bana yapınca çok mu? Değil. Bakın şimdi gelelim A'raf suresinin 59. ayeti ve devamına. Şimdi tabii buradan şöyle bir şey söyleyeyim. A'raf suresinin 59'dan başlıyor 93. ayetine kadar. Şu an burada olanlar, bizi ekranları başında dinleyenler de mutlaka burada Nuh Aleyhisselam'dan başlayan bir kıssalar zinciri var. Mutlaka okuyun bunu. Zaman zaman okuyun, tekrar edin ya. Okuyun ki yalnız olmadığınızı hissedin. Yalnız değiliz. Bak diyor ki Allah. Lekad erselna Nuhan ila kavmihi. Hani biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O da geldi. Fekale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Dedi ki ey kavmim sadece Allah'a kul olun. Ondan başka ilah yok. İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Ben büyük bir günün azabından korkuyorum. Yani kıyamet var, şu var, bu var. Gelin vazgeçin bu yaptıklarınızdan. Nuh aleyhisselama diyorlar. Cevaben. Kâle el mele'u min kavmi. Kavmini ileri gelenlere. Bakın Allah'ın nebisi değil mi? Yaşadığı zamanın en değerli, en kıymetli insanına. Denecek lafa bak. İnne lenerake fî dalâlin mubîn. Sapık diyorlar, sapık. Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Sen sapıtmışsın Nuh. Ne bunlar? Hiç böyle duymadığımız şeyler söylüyorsun. Yok diyorsun işte putları bırakın da yalnız Allah'a kul olun da babalarınız yanlış biliyormuş falan. Hepsi yanlış tabii, sen mi doğrusun? Sapıksın sen diyorlar. İnne le nerake. Kesinlikle diyorlar bu görüşteyiz ki sen sapın tekisin. E şimdi bize denince çok mu? Bak hep karşılaştırmalı olarak gidelim. Nuh Aleyhisselam'a denmiş ya, bana denirse ya vız gelmesi lazım. Biz kimiz ki onların yanında? Değil mi? Peki oha Allah'ın nebisi kâle el mele'u kâle ya kavmi leyse bi dalale. Düşürüldüğü konuma bak. Hayır diyor, vallahi sapık falan değilim. Buna daha acı bir şey olur mu? Sapık olmadığını ispatlamak durumunda bırakıyorlar seni. Hayır diyor, böyle bir şey değil. Velakinni rasulüm min rabbil alemin. Ya Allah'ın elçisiyim ben. Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ne sapığı? Nereden çıktı bu? Allah görevlendirdi. Git bu ayetleri onlara söyle. Geliyorum size söylüyorum. Peki ne oldu? Neticede biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam kazandı değil mi? Peki Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de risaletiyle ilgili, müddetiyle ilgili, risalet müddetiyle ilgili ne bilgi veriliyor? 1000 yıldan 50 eksik kaldı onların içinde Resul olarak diyor değil mi? وَلَغَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ Nasıl? فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Yani Türkçesi 950 yıl mücadele vermiş. 950 yıl. Uğraş, uğraş, uğraş, uğraş. Şimdi burada şeyimiz dursun. Karşılaştırmalı olarak bir de Hud suresinde aynı kıssa var. Tabi birçok surede var da. Sadece hani bu iki sureden okuyabilirsek eğer 11. surenin 25. ayetinde yine bu Nuh kıssası anlatılıyor. Tamam mı? Ben de buradan önümden açayım. Şöyle bir bakalım. Elimde 223. sayfaymış. İki sayfa oynayabilir. Yine orada diyor ki Allah 25. ayette Nuh'u biz kavmine elçi olarak gönderdik. O geldi onlara şöyle şöyle söyledi falan. 27. ayette diyorlar ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا Ya ne farkın var bizden? Sen de bizim gibi bir beşersin neticede. Üstelik وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّيْ Ya bakıyoruz senin peşinden gidene, seni dinleyene, sana kulak verene bakıyoruz. Ya bizim ya 3-5 para etmez dediğimiz adamlar, bizim ayak takımı gördüğümüz insanlar seni dinliyor. Bak diyor, hiç böyle bir zenginlerden kimse var mı yanında? Makamlı, mevkili, şöhretli insanlardan hiç kimse var mı yanında? Hiç kimse yok. Kim dinliyor seni? Tabiri caizse simitçi dinliyor. Değil mi? Temizlikçi dinliyor. İşte şu dinliyor, bu dinliyor. Yani kendilerince aşağılayabileceklerini, ezeceklerini düşündükleri insanları bunun peşinden gitmekle şey yapıyorlar. Bir kez daha eziyorlar ve Nuh Aleyhisselam'ın değerini düşüreceğini zannediyorlar. Üstelik ve ma nara lekum aleyna min faz. Bize üstün hiçbir yönünüzü de görmüyoruz. Nedir yani? Her yönden biz üstünüz. Biz zenginiz, her şeyin başında biz varız, şuyuz buyuz. Bel nazunnukum kazibin ve yalancı olduğunuzu düşünüyoruz sizin. Yalan söylüyorsunuz. Allah size böyle bir şey getirmiş değil falan. Yine Nuh Aleyhisselam kendisini orada savunuyor. Ayetler falan devam ediyor. 40. ayetin sonunda bir ibare var. 40. Hani o tufan olacak. Cenab-ı Hak ona gemi yapma emri veriyor biliyorsunuz. Ama oraları geçiyoruz. Yani bütün detaylarıyla anlatmayacağım. Ayetin sonu şöyle bitiyor. Diyor ki hani gemiye kimleri bindir? İşte her çift hayvandan al, ailenden şunları şunları al. Bir de inananları bindir. İnananları bindir de 950 yıl rasullük yapmış olan Nuh Aleyhisselam'ın inananları ne kadar? Diyor ki ve ma amene ma'hu illa kalil. Çok az kişilerdi diyor bunlara inananlar. Çok az. Ya sabır taşı olsanız çatlarsınız arkadaşlar. Çatlarsınız. 950 yıl uğraş, uğraş, uğraş. Azıcık Allah sayı vermiyor burada. Net bir sayı o yüzden söylemeyeceğiz ama böyle rivayetlerden tarihi malzeme olsun diye söyleyeyim. Yani tefsirlere falan bakarsanız işte Taberi tefsirine, Kurtubi tefsirine falan Taberi'de özellikle böyle birkaç tane rivayet var. Kuvvetli olan rivayetlere göre kaç kişi binmişler gemiye inananlar olarak biliyor musunuz? 8. 6 var, 7 var, 8 kuvvetli olan rivayet. Yani Nuh eşi, 3 oğlu, 3 de onların eşi. Yani Nuh Aleyhisselam eşiyle 3 oğlu 3 de gelini 8 kişi 950 yıl mücadelenin sonunda 8 kişiyle biniyor. Üstelik bir eşi ve bir de oğlu bunların içinde yok. Ha, bir tane de İbn Abbas'tan bir rivayet geliyor diyor ki 80 kişilerdi. Hadi onu esas alalım. 950 sene uğraş 80 kişi anca senin gibi düşünsün. İşte kaldırılacak bir şey mi bu? Peki az kişi inandı diye Nuh Aleyhisselam sizce başarısız mı oldu? Bak hem de diğerlerinin ağzından öğrendiğimize göre hep ayak takımı gitmiş peşinden. O 80 kişiyi esas aldığımızda öyle diyeceğiz. E peki demezler mi adama? Yine ayeti söyleyeceğim biraz sonra. Ya Nuh kardeş o kadar uğraşıp durdun sen 950 sene bize kalktım Allah'ın ayetlerini söyledin de ya bir insan dönüp evine bakmaz mı ya? Bak senin karın sana inanmıyor. Oğlun yok yanında. Sen doğru olsan onlar senin peşinden gelir. Bırak sen bize ne anlatıyorsun, hikaye anlatıyorsun. Herhalde demişlerdir yani değil mi? Bu kadar şeyden sonra. E bugün aynı şeylere biz maruz kalmıyor muyuz? Ya şikayet mi bu? Ya hocam ben bir şey yaptım işte babam beni böyle şey yapıyor falan. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın babası kendisine inandı mı babasıydı diye? Vay oğlum benim be ne kadar güzel Allah onu şey nebi seçmiş kendine elçi kılmış falan vay canım falan yok. İbrahim Aleyhisselam gitti babasını anlattı babacım dedi yapma etme Meryem suresinde. Yapma dedi şeytana kulluk etme kıyamet var şu var bu var ne dedi? Eragibun ente an alihati ya İbrahim. İbrahim oğlum sen bizi böyle bir takım şeylerden vazgeçirmeye mi geldin sen inançlarımızdan? Le illem tentehi le ercumenneke. Bak diyor. Ya bu tür uyarılarından beni uyarıyorsun bak böyle falan ya vazgeçersin. Çeker gidersin. Vehcur nimeli ya bırak bırak beni. Ya da diyor seni taşlayarak öldürürüm bak. Babası örnek değil mi işte bize? Babası inanmamış. İbrahim Aleyhisselam'ın mı kabahati veya başarısızlığı? Hayır. Peki Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Tahrim Suresi 66. surenin 10. ayeti. Diyor ki inanmayanlara Nuh ile Lut'un eşlerini örnek olarak verdi Allah size. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayn. İkisi de salih kullarımızın nikahı altındaydılar. Biri Nuh'un, biri Lut'un. İkisi de Allah'ın Resulü. Ama fehanetahuma ikisi de kocalarına ihanet ettiler, hainlik ettiler. Ya kocaları nebi, Allah'ın nebisi. E ne oldu şimdi yani onları ikna edemediler diye başarısız mı oldular? Bıraktılar mı? Veya Cenab-ı Hakk'a dediler mi? Ya Rabbi sen bana öyle bir görev yükledin ki ben karımı bile ikna edemiyorum. Bu herhalde yapamayacağım ben bu görevi deyip bıraktılar mı? Hayır. Onlar kaybetti. Nuh Aleyhisselam da Lut Aleyhisselam da ne oldu? Kazandı. İbrahim Aleyhisselam babasını ikna edemedi ama kendisi kazandı. Ateşlere atılmayı göze aldı. Bulunduğu yeri terk etmeyi göze aldı. Harran'dan Filistin'e göç etti. Ama neticede İbrahim Aleyhisselam kazandı. Bunların hepsi bizim için örnek değil mi? Hepsi örnek. Peki devam edelim şimdi. Araf suresine tekrar geri dönüyoruz. O 59. ayetler grubuna. 65. ayette bu sefer Hud Aleyhisselam örneğinde bakın. Ve ile adin ahahum Huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. O da geldi onlara dedi ki işte yalnızca Allah'a kul olun, Allah'tan başka ilah yok. Koruyup çekinin kendinizi ondan. قَالَ الْمَلَاُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Bakın hani Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam'ı yapılanlar. Kavmin ileri gelenleri diyorlar ki اِنَّ لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَ Nuh'a sapık demişlerdi. Hud Aleyhisselam'a diyorlar ki ulan beyinsiz, affedersin. Yani ayet böyle olduğu için şey yapıyorum yani. Sefih beyinsiz demek biliyorsun. اِنَّ لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَ Sefahat içinde görüyoruz seni Hud. Ne bu ayaklar yani? Geliyorsun bize bir şeyler söylüyorsun falan. Ha bak yani o dönemin en değerli insanına söylenen laf. Başka ve inna lenuzunnuke minel kazibin ve yalancının da tekisin. Dinlemiyoruz seni. Kale ya kavmi leyse bi sefaha. Hayır yok bende öyle bir şey diyor. Yapmayın etmeyin. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim ya. Gözünüzü seveyim yani ben tanımıyor musunuz beni? Bak kardeşinizim ben sizin. Bir yalanımı bugüne kadar gördünüz mü? Yok. Bir yanlışımı? Yok. E bunları söylüyorsun. Ne yani bunlar? Benim kendi sözlerim bir Allah'ın sözleri. Ne oldu? Yine mücadeleyi falan devam eder bakarsanız Allah diyor ki فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Hud'u da ona inananları da kurtardık. Diğerlerini soktuk yerin dibine. Kim kazandı? Hud aleyhisselam ve müminler kazandı. Sonra ne oldu? Ve ila Semud akaum salihah 73. ayet. Semud kavmine de Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Onu da mukayeseli olarak gidersek mesela Hud suresinde 61 ve 62'de bunlar anlatılıyor. Bu 62. ayetteki hani konumuz itibariyle önemli olduğu için söyleyeceğim. Salih Aleyhisselam geliyor, kavmini uyarıyor falan. Kalu ya Salih. Diyorlar ki Salih. Bak şimdi psikolojik baskı nasıl olur mahalle baskısı? قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوبًا قَبْلَ هَذَا Ya diyorlar Salih, ya biz sana ne umutlar bağlamıştık diyor. Hani sana biz ne kadar güveniyorduk. Hani bugün olsa ne derler? Lan biz seni okuttuk değil mi? Avrupalara gönderdik, en iyi okullarda yetiştirdik, mal verdik, makam verdik, mevki verdik, şunu yaptık, bunu yaptık falan. Ne umut bağladık sana, ne bel bağladık. Şimdi kalkmışsın sen, etenhana en na'bude ma ya'budu abauna. Şimdiye kadar babalarımızın gittiği bu yoldan bizi sen vazgeçirmeye mi çalışıyorsun ya? Derdin bu mu senin? Bizim geleneğimizde olan bağımızı mı koparmaya geldin sen? Senin derdin bu mu? Bak sana umut bağlamıştık falan deyip böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Alttan alta ezmeye çalışıyorlar ona. Biz seni yetiştirdik, biz sana neler yaptık falan. Vay senin bize yaptığına bak. Hainlik bu senin yaptığın. Vazgeçirebildiler mi Salih Aleyhisselam'ı? Geçiremediler. Ayetleri yine devam ederseniz 66. ayette diyor ki Necceyna salihan vellezine amenu ma'hu bir rahmetin minna. Yine Salih ve ona inananları kurtardık. Diğerlerini yine helak ettik diyor Allah. Kazanan Salih Aleyhisselam ve ashabı oldu. Değil mi? Bunca sıkıntıya, eziyete şuna buna rağmen vazgeçmediler. Peki devam edelim başka Şuayb Aleyhisselam örneğini veriyor Allah. Hatta yok ondan önce şey yapmayalım, sırayı bozmayalım. Araf 80'de Lut Aleyhisselam'ın kıssasına geçiliyor bu sefer. Lut'u diyor kavmine gönderdi. Biliyorsun Lut Aleyhisselam'ın kavmi pisliğin önde gideni. Eşcinsellik şeyini yapıyorlar. Lut Aleyhisselam geliyor diyor ki yani etetunel fahişete ma sebegukum biha min ahadin minel alemin. Yani yazıklar olsun size. Hiç kimsenin yapmadığı pisliği yapıp duruyorsunuz. Erkekler erkeklere gidiyorsunuz falan. Erkek erkeğe. Aşırı giden kavimsiniz falan. Ya Lut Aleyhisselam neyle eleştiriyorlar biliyor musunuz? Bak bugün oralara doğru gidiyoruz ha. Bugün girin sosyal medyaya. Eşcinsel ilişkilerini hele bir eleştirmeye kalkışın bakalım. Hele bir eleştirmeye bir şey kalkışın görün. Yerin dibine sokuyorlar sizi. Vay efendim onların tercihiymiş size neymiş? İstediklerini yaparlarmış. İstedikleri kadar hürlermiş falan filan. İstediğini yap. Cehennemin dibine tabii ki gidebilirsin de. Kalkıp bunu milletin gözünün önünde niye yapıyorsun o zaman? Niye televizyonlarda bunların sürekli reklamı yapılıyor, değil mi? Niye dizilere bu tür ilişkileri sürekli koyuyorlar? Reklamlarda niye bu adamlar oynuyor? Benim isyanım buna. Lut aleyhisselam da gelip bunlara isyan ettiğinde eleştirdikleri noktaya bakın. Ve mâ kâne cevâbe kavmihi. Lut'a kavminin cevabı ne oldu? İlla en kâlu ahricuhum min karyetikum. Der ki atın bunu bizim şehirden. Gitsin ya. Rahatımızı bozuyor. Niye? İnnehum unâsun yetetahharûn. Ah canım diyorlar, bunlar temiz kalmayı isteyen insanlar. Çok temiz insanlarmış bunlar. O zaman kalmasınlar bizim aramızda. Ne kadar pislik olduklarının kendileri de farkındalar. Yaptığı işin güzel olduğunu falan söylemiyorlar zaten. Diyorlar ki ya bu kadar ortamda sen temiz mi kalmak istiyorsun? O zaman yallah Arabistan'a. Biliyor çünkü kendisinin ne mal olduğunu. Bak Lut aleyhisselama bu yapıldı. O zaman ne oldu? فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مْرَاتَهُ Karısı hariç Lut'u da ailesini de kurtardık oradan. Niye karısı? Tahrim suresi 10. ayete göre ona ihanet etmişti. Gelen melekleri hemen gitti ihbar etti topluma. Bak dedi Lut'a misafirler geldi, yeni şey var falan. Ya hain olduktan sonra peygamberle evli olsan ne yazar? Başkasıyla evli olsan ne yazar? Ama mümin olduktan sonra Firavun'la evli olsan ne yazar? Değil mi? Başkasıyla evli olsan ne yazar? 11. ayetinde de 10. ayetinde de 9 muydu tahrimde? Bir daha yanlış söylemeyelim. Firavun'un karısını örnek veriyor Allah bu sefer. Öyle değil mi? Yani kocası Firavun olmasına rağmen kurtulan kim? Kazanan kim? Eşi Asiye'ydi. Dolayısıyla yani hiç kimse vay kocam benim böyle, vay benim hanımım böyle, vay benim çocuğum böyle. Hayır. Nuh Aleyhisselam'ın terbiyesi altında yetişen çocuk binmedi gemiye. Karısı inanmadı kocasına. Babası inanmadı İbrahim'e. Karısı inanmadı Lut'a ve Nuh'a. Bunlar hep yaşanacak olan şeyler. Yine Şuayb Aleyhisselam örneğini de vereyim. Hem yavaş yavaş artık olayı toparlayalım. Musa Aleyhisselam'ı geçince bırakacağım çünkü. Şuayb Aleyhisselam geliyor. 85. ayette o da. Ve ila Medyen'e ehavum Şuayb'a. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'a olarak elçi gönderdik. O da onların yanlışlarını gitti yüzlerine vurdu. Dedi ki bak ölçüde tartıda hainlik yapıyorsunuz. Allah'tan başka ilahlar koydunuz şu bu falan. 88. ayette kavminin ona cevabı. Hani mümini bekleyen sıkıntılar, zorluklar işte bunlar. Yani Şuayb ve kavmi gördü de biz görmeyecek miyiz bunları? Diyor ki: "Kâle el-mele'ullezîne istekberû min kavmihi." Kavminin ileri gelen kibirlileri dediler ki: "Lenuhricenneke ya Şuayb ve'llezîne âmenû ma'ake min qaryetinâ. Evle ta'udunne fî milletinâ." Şuayb dediler. Ya vazgeç bu iddialardan, bizimle aynı inancı paylaş ya da naş kardeşim. Seni buradan çıkarırız. Burada duramazsın. Burada durup bizim ekmeğimizi yiyip bizim inançlarımıza karşı gelemezsin. Ya aynı inancı paylaşalım ya ne olur çek git. Aynı ya değişen hiçbir şey yok. Boşuna denmiyor küfür tek millet diye. Ama hayır diyor ya olabilir mi öyle bir şey? Biz şunu bu iddialarımızdan vazgeçeceğiz. Tekrar sizinle aynı inancı görüşü paylaşacağız. Allah diyorlar. Allah bizi yakar. Neticede ne oldu? فَاَخَدَتُمُ الرَّجْبَةُ فَاَصْبَعُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ Onları Allah yerin dibine soktu. Şuayb yine kazandı. Değil mi? Hud suresinde de diyor ki kavmi şöyle demiş ona. وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ Ya diyorlar. Senin şu arkanda olan akrabaların, kavmi, şunlar bunlar falan olmasa var ya. Sen dua et öyle iyi bir şeye mensupsun yani. Yoksa diyorlar seni taşlara öldüreceğiz. Şuayb Aleyhisselam da gâle erahtî e'azzu aleykum minallah. Ya Allah mı daha güçlü? Benim akrabalarım, soyum sopum, sülalem mi? Siz niye onlara bakıyorsunuz? Yani Allah'a baksanıza bir. Allah size ne yapar bir onu düşün. Yok bana bir şey yaparsanız onlar işte benimkiler de gelir sizinkileri döver falan. Mesele o değil ki. Allah'la aranızdaki olan şeye bakacaksınız siz. Dolayısıyla bakın Neler dendi? Sihirbaz dendi, büyücü işte dendi, Mecnun dendi, alay edildi, çıkarıldılar yaşadıkları toplumdan. Bak biz daha henüz Allah'a şükürler olsun. Yani olmadı böyle bir şey. Ha, olursa da vay efendim işte biz de ne kadar büyük insanlarız da. Hayır ya. Bu işin doğal süreci bu sadece. Heh, ne ümit kesmek var, ne lüzumsuz yere böbürlenmek var. Bize düşen ne? Doğru neyse onun peşinde olmak ve kararlılıkla o yolda olmaya devam etmek. Bu yolda eşsiz kalmak var. Çocuksuz kalmak var. Babasız kalmak var. Vatansız kalmak var. Bunu göze alabilen bu yolda yürüsün. Göze alamayan imanını gözden geçirsin. Diyorum ve sözü bırakıyorum.
Evet, Fatih Hocama ve Yahya Hocama teşekkür ediyoruz. Ben de yine müminleri bekleyen zorluklar konulu dersimizde Musa Aleyhisselam örneği üzerinden nebilerin neler çektiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Gerek Fatih Hocam'ın Resulullah için anlattıklarına, gerek Yahya Hocam'ın diğer nebilerle ilgili anlattıklarına bakılırsa, nebilerin en önemli özelliğini aynı zamanda Allah'a ne kadar inanılmaz bir biçimde güvendiklerini, ne kadar müthiş bir güven duyduklarını görmüş oluyoruz. Yani biz bir yandan onlara yapılan eziyetleri, onlara yapılan karşı çıkışı, insanların Allah'ın emrine uymak konusunda gösterdikleri inadı, ayak diremeyi görelim. Bir yandan da bu kıssaları nebilerin nasıl Allah'ın yanında olduğunu, ona ne kadar müthiş bir güven içerisinde olduğunu görerek ve onları bu bağlamda örnek olarak okuyalım. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da Kur'an'da biliyorsunuz hakkında en çok, en detaylı ve en uzun bilgi verilen nebimiz. Kendisi bütün hayatına baktığımızda, Kur'an'da geçen bütün hayatına baktığımızda daha çocukluğundan annesinden ayrılmış, bebekliğinden daha doğrusu annesinden ayrılmış. Kendisinin aslında içinde doğduğu topluma düşman, onları köleleştiren ve yok etmeye çalışan bir firavunun sarayında büyümüş, gençliğine kadar gelmiş. Daha sonra yanlışlıkla birini öldürdüğü için oradan kaçmak zorunda kalmış. Kaçtığı yerde yine bir nebiyle karşılaşıp, Şuayb Aleyhisselam'la karşılaşıp, onun kızlarından bir tanesiyle orada 8 ila 10 yıl kalmak üzere anlaşma yaparak kayınpederiyle evlenmiş. Ve daha sonra oradaki ve belki de hani görebildiğimiz kadarıyla, bilmiyorum belki doğru belki yanlış ama herhalde en mukim olduğu, yani uzun süre bir yerde kaldığı dönem de bu evlendikten sonraki işte o 8 yıllık dönem. Çünkü ondan sonra da bu sefer ailesiyle birlikte çıkıyor. Tur'da vahyi aldığında Allah tarafından Harun Aleyhisselam'la birlikte Firavun'a gönderiliyor. Ve ondan sonra hayatı sürekli yollarda, sürekli İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtarma ve onlara Allah'ın tebliğini, risaletini tebliğ etmekle geçiyor. Peki karşılığında ne görüyor? Nasıl bir karşılık veriyor İsrailoğulları? Nebi'nin bu bütün hayatını meşakkatle, zorlukla sadece Allah'ın emrini yapmak uğruna geçirdiğini gören, bir yerde belki terim anlamıyla ashabı, ona neler yapıyor, nasıl davranıyor? İsterseniz bunu görerek devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Rabbimiz gece çıkar İsrailoğullarını oradan diye onları yola çıkarıyor ve bu Şuara suresinin 52. ayetinde başlıyor olay. 60. ayetinde fettebeuhum müşrikîn, onları işte gün doğarken onların peşine düştü Firavun ve ordusu, onların peşine düştüler. Felemma tera'al cem'an, bu iki topluluk birbirini gördüğünde, düşünün artık birbirlerini görebilecek durumdalar. Yani arkalarına baktıklarında Firavun'un bütün gücüyle, savaş arabalarıyla, ordusuyla bunların peşinden geldiğini görebilecek durumdalar. Kale ashabu Musa, Musa'nın adamları, ashabı şöyle diyorlar bakın. İnna le mudrekun. Ah, şimdi bittik. Şimdi bizi ele geçirdiler, yandık. Çünkü öyle bir yerdeler ki dar bir geçitten geçiyorlar. Karşılarında deniz var. Gidecek hiçbir yerleri yok. Ve Musa Aleyhisselam'ın ashabı, yanındaki arkadaşları, adamları, etrafındakiler böyle bir tepki veriyorlar. Şimdi bittik. Halbuki yanındakinin kendisine uydukları kişinin Allah'ın nebisi ve elçisi olduğunu bilmeleri gerekir. Ama peki bu elçi ne diyor? Musa Aleyhisselam ne diyor bu olay karşısında? Kale kella. Hayır diyor. İnne ma'ye rabbi seyehdini. Rabbim benimle, bizimle. O bize yol gösterecek, o bana yol gösterecek diyor. Bakın Allah'a olan güvene bakar mısınız? Buradan ayetlere devam edeceğiz ama burada küçük bir ara verip bir detayı almak üzere Taha suresine geçeceğiz. 77. ayetinde Rabbimiz yine aynı şekilde başlıyor. Burada daha özet veriyor. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي Kullarımı gece yola çıkar diye vahyettik Musa'ya. فَدْرِبْ لَهُمْ tarikan Onlara bir yol aç. Fil bahri, denizde bir yol aç, yebesa, kuru bir yol aç diyor Rabbimiz. La tehaf, la tehafu dereken, sakın yakalanmaktan korkma ve la tahşa ve endişe etme buyuruyor Rabbimiz. Bakın kendisi daha bu emri almadan evvel, yani Rabbimiz korkma endişe etme demeden evvel zaten benim Rabbim benimle bana yol gösterecektir diyecek kadar Allah'a güvenen bir insan ve hemen de zaten bu güvenin karşılığını alıyor. Şimdi devam edelim Şuara suresinden okumaya. فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنَدْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ Aynı Taha'da anlatılan yine burada anlatılıyor. Musa'ya denize vur diye, asanla vur diye vahyettik. فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتْتَوْضِ الْعَظِيمِ Ve sonra deniz ayrıldı. Öyle ki her iki taraf da koca dağlar şeklinde oldu. Bu arada bunu gelgit olayına bağlayanlara da buradan selam gönderelim. Selamun aleyküm diyelim. Onlar ne demek istediğimizi anlarlar. Yerin kupkuru olduğu, denizin iki tarafta yüce dağlar gibi yükseldiği bir gelgit gören varsa onların da selamını almış olalım. Evet, onu da bize de bir göstersinler de görelim. Ve ezlefna semmel aharin. Sonra o takip edenleri, diğerlerini de yani Firavun'u da onlara yaklaştırdık. Ve enceyna Musa ve men mahu ecmain. Musa'yı ve onunla birlikte olan herkesi kurtardık. Thumme agrakna el aharin. Sonra diğerlerini de yani Firavun'un yanındakileri de orada boğduk buyuruyor Rabbimiz burada anlatırken. Ve Musa Aleyhisselam'ın nasıl bir güven içerisinde, Rabbimize güven içerisinde olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Bu olayın hemen öncesinde biliyorsunuz Firavun bu insanları, yani İsrailoğullarına zulmediyor, onların erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını hayatta bırakıyor ve onları köleleştiriyor. Bu esnada onları kurtarmak için Musa Aleyhisselam onların yanına geldiğinde Kale Musa li kavmihi Araf suresinin 128. ayetinde Musa kavmine diyor ki Estaînu billah vasbiru. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin, sabırlı olun. İnnel arda lillah. Sizin bu yaşadığınız yer Allah'a ait, Firavun'un falan değil ki. Yani üzülmenize gerek yok. Yurithuha men yeşa min ibadihi. Onu kullarından istediğine bırakır, istediğine verir. Vel akibetu lil muttakin. Ama asıl mutlu son, asıl gelecek olan akibet Allah'tan çekinenler, korkanlarındır. Böyle diyen bir nebiye ne diyorlar biliyor musunuz? Kalu uzina min kabli en te'tina ve min ba'di ma ci'tena. En te'tiyena ve min ba'di ma ci'tena. Sen bize geldikten önce de, geldikten sonra da biz eziyet gören, burada ezilen bir gruptuk.
Ne anladık biz bu işten?
Gelmenle ne değişti ki diyor. Bakın Musa aleyhisselamın ya Allah'tan korkun, Allah bu yeryüzü Allah'ındır, bu şehir Allah'ındır, o istediğine bırakır, siz sabredin, Allah elbette bunun karşılığını verecek, gelecek muttakilerindir, mutlu son muttakilerindir demesine rağmen bu karşılığı alıyor. Tabi sonra Musa aleyhisselam kale asa rabbukum en yuhlike aduvvakum, olur da belki de Rabbiniz sizin düşmanlarınızı helak edecek, etkisizleştirecek. Ve yastahlifekum fil ardi feyanzuru keyfe ta'melun. Yani diyor ki Allah belki de düşmanınızı etkisiz hale getirecek, sizi onların yerine yerleştirecek. Sonra da sizin ne yapacağınıza bakarak sizi imtihan edecek. Dolayısıyla bu bir imtihan dünyası. Sabredin, Allah'a güvenin, ona sığının, sonucunu alın. Peki, bundan sonra tabi bu deniz geçiliyor. Bütün o Firavun'un zenginliği, malı, mülkü kime kalıyor? İsrailoğullarına kalıyor. O da Araf suresinin 137. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki işte bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu da batısını da ezmeye çalıştıkları halka verdik. Sabır göstermeleri sebebiyle Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine gelmiş oldu. Firavun'un ve halkının yaptıkları işleri ve yükselttikleri bütün değerleri de yerle bir ettik. Yani az evvel Musa aleyhisselamın ya sabredin dediği olay gerçekleşmiş. Denizi geçmişler, bütün o mucizeleri görmüşler. İşte Musa aleyhisselamın büyücüleri nasıl yendiğini görmüşler. Peki ne oluyor bunun ardından? Araf suresinin 138. ayetine geldiğimizde ve cavezna bi beni İsrail el bahra, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fe etev ala kavmi yakufun ala esnamin lehum derken putlara tapan bir topluluğa rastladılar. Onları gördüler. Ne diyorlar biliyor musunuz? Kalu ya Musa, dediler ki ey Musa, icallena ilahen kemalehum alihetun. Onların ilahları gibi bize de bir ilah yapsana. Ya adamlar meseleyi hiç anlamamışlar. Yani neyin peşinden gittiklerini bilmiyorlar ya. Ya o, yani bu kadar nasıl anlaşılmaz bir şey ya. Bir şey nasıl yanlış anlaşılır. Kale innekum le kavmun tecrübe. Zaten o da öyle söylüyor. Siz cahil bir topluluk. Ne kadar bir kendini bilmez bir topluluksunuz.
Kendinizi de Musa aleyhisselam yerine koyun. Ya bunların nebisisiniz.
Aynen yani. Öyle yani, insanın çıldırası geliyor ya. Bu kadar büyücüleri yenmişsiniz. O ya biz burada bitmişiz. Sen gelmeden önce de bu böyleydi. Geldin yine böyle diyen adamları oradan kurtarmışsınız Allah'ın yardımıyla, mucizeleriyle, her şeyiyle. Ondan sonra bir toplum görüyorsunuz. 3-5 tane şeyin karşısında saygı duruşunda bulunuyorlar. Ya bize de bir şey yap da biz de onun karşısında saygı duruşunda bulunalım diye. Bugünün de anlam ve önemine binaen şekilde anlatayım da mesaj yerine ulaşsın. Feraca Musa, buradan tabii şeye geçelim. Taha suresinin 83. ayetinden itibaren yine olay anlatılıyor. Bu bize ilah, onların ilahı gibi bir ilah anlat, ilah yap dedikten sonra Musa aleyhisselam bu tepkiyi verdikten sonra vazgeçiyorlar mı? Hayır. Musa aleyhisselam Allah kendisini Tur'a çağırdığında 40 gün onların yanlarından uzaklaşıyor ve dönüşünde bakın ne oluyor. Feraca Musa 86. ayet.
85'te yoldan çıktıkları anlatılıyor.
Evet, 85'te kalefe inna kad fetenna kavmeke, biz Allah diyor ki biz senin kavmini imtihana tabi tuttuk, min badik sen geldikten sonra ve adallahum es-samiri ve sonra samiri onları saptırdı. Bakın bu kadar basit. 40 gün sadece ayrılıyorsun. Ve üstelik yanlarında da Harun aleyhisselam var. O da nebi. Musa aleyhisselam biliyorsunuz ya Rabbi kardeşim benden çok daha yeteneklidir konuşma konusunda. Daha iyi anlatır meramını. Onu da benim yanıma ver. Tamam, onu da verdik diyor. Hatta ona da nebi yaptığını söylüyor. Ve birlikte gidin diyor o zaman Firavun'a. İşte birlikteler hep beraber. O da onları Harun aleyhisselam onların yanına bırakıp 40 günlüğüne uzaklaşıyor. Allah diyor ki biz onları bir imtihan ettik, hemen kaybettiler. Nasıl kaybettiler? Samiriyle. Nasıl oluyor? Ferreca Musa ila kavmihi gadbane esifa. Musa kavmine kızgın ve üzgün bir şekilde dönüyor. Kale ya kavmi elem ya'idkum rabbukum vaden hasenen. Diyor ki ya ey toplumum, Allah size güzel bir söz vermedi mi? Efetale aleykumul ahdu em erattum en yahille aleykum gadabun. Ya bu sözün üzerinden çok vakit mi geçti ya da siz Allah'ın gazabının üzerinize gelmesini mi istiyorsunuz ki böyle davranıyorsunuz? Belanızı mı arıyorsunuz diyor. Aynen öyle. Mir rabbikum fe ehlaftum mev'idi ki benim bana verdiğiniz sözden hemen 40 gün içerisinde caydınız. Böyle bıraktınız. Böyle şey mi olur diyor. Tabii o arayı hızlıca geçelim. Yani onlar diyorlar ki işte biz sana verdiğimiz sözden caymadık. Sadece işte Firavun'dan bize kalan bu ziynetleri ateşe attık. Samiri de öyle yaptı. Bize de içerisinden böğüren, ses çıkaran bir buzağı yaptı.
Bir parantez olsun diye söylüyorum. Şeyi bol bulunca altını gümüşü ne yapmışlar? Yani Müslüman'ın parayla imtihanı hep böyle oluyor aslında.
Aynen öyle.
Parayı o zaman gidiyor.
Zenginliklere bir türlü tahammül edememişler bakın. Devamında Rabbimiz 91. ayette şöyle buyuruyor. Velakat kale lehum Harun. Harun da o sırada yanlarında Harun aleyhisselam. Kendilerine diyor ki min kablu. Ya kavmi innema futintum bih. Bakın Harun aleyhisselam meseleyi bildiği için, kavradığı için bu sizin için bir imtihan. Allah sizi bununla imtihan ediyor diyor. Ve inne rabbekumur rahman. Rabbiniz ikram sahibidir. El rahman olan odur. Fettebiuni ve atihu emri. Bana uyun. Benim emrime, benim sözüme itaat edin. Allah'a kulluk edin diyor. Kâlû len nebra, bakın ne diyorlar? Hemen yine orada Nebi. Nebiye de Musa Aleyhisselam'a söylediklerinin yanında ondan önce Harun Aleyhisselam'a da söylüyorlar. Len nebraha aleyhi akifin hatta yerce ileyna Musa. Musa bizim yanımıza geri dönmeden biz bu şeye tapmayı bırakmayız. Bu puta tapmayı bırakmayız. Tabi Musa aleyhisselam geldiğinde Harun aleyhisselam olmasına rağmen böyle davrandıklarına görünce ilk kendi kardeşine yükleniyor. Diyor ki kale ya Harun ma menake izra aytehum dallu ella tettebi'uni efe asayte emri tettebi'ani bana uymaktan onlar bu sapıklığı yaptıklarında seni ne alıkoydu diyor. Yoksa benim emrime karşı mı geldin? Bana isyan mı ettin? Diyor Harun Aleyhisselam'a. O da işte hepinizin bildiği gibi ya saçımı sakalımı bırak. Ben öyle bir şey yapmadım. Sadece diyor ki inni haşitu en tekule farrakte beyne beni İsrail velem terkub kavli. Bana İsrail oğullarını ikiye böldün demenden korktum. Şimdi bakın. Burada aslında Harun Aleyhisselam'ın da Musa Aleyhisselam gibi sert ve net davranması gerekiyordu. Ya düşünebiliyor musunuz? İşte insan olduğunu biz burada nebilerin de insan olduğunu buradan görüyoruz. Harun Aleyhisselam'ın Firavun'a giderken, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a giderken benden daha iyi meramını anlatır dediği nebi, o kendisine emanet edilen insanlara Allah'ın tebliğini anlatmakta anlatamamış yani. O kadar derdini iyi anlatabildiği Kur'an'la bildiğimiz Nebi bile onlara ya bırakın bu işi Allah'a kul olun diyememiş. Dinletememiş sözünü. Demiş dinletememiş. Şimdi hemen arkasından tabii Samiri'yi hesaba çekiyor Musa Aleyhisselam. Ve ondan sonra işte senin cezan bundan sonra bana dokunmasın, bana kimse dokunmasın demek olacak diyor. Ve işte bak yaptığınız bu ilaha onu eritiyoruz ve işte denize atacağız diye sert bir şekilde onlara gereken dersi veriyor. Peki veriyor da ne oluyor? Ondan sonra bu İsrailoğulları tamam biz artık Musa ne derse onu yapacağız. Hiçbir dediğinden caymayacağız. Hiçbir şekilde ona verdiğimiz sözden caymayacağız mı diyorlar? Hayır, tam tersi. Daha ilk imtihanlarında işte biliyorsunuz Rabbimiz men ve selva yani kudret helvası ve bıldırcınla onları şey yapıyor. Sürekli onu yiyorlar, onunla besleniyorlar. Ve hemen arkasından ne diyorlar? Musa. Biz tek çeşit yemeğe katlanamayacağız. Rabbine yalvar da bize toprak ürünlerinden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğandan bitirsin. O da diyor ki üstün olanı alt seviyede olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? İnin bir şehre istediğiniz şeyler orada zaten var. Başlarına sefillik ve çaresizlik çökmüş buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın öfkesiyle yıkılmışlardı. Öyle olmuştu çünkü Allah'ın ayetlerini görmezlikten geliyor ve nebilerini haksız yere öldürüyorlardı. Öyle olmuştu çünkü isyana dalıyor ve aşırı gidiyorlardı. Bakara suresinin 61. ayetinde. Bakın daha yine hemen üstelik ne kadar biçimsiz bir şekilde söyler. Yani Rabbine yalvar da bize şu yerin bitirdiklerinden versin. Peki burada kalıyor mu? Hayır. Yine bir imtihan. Ne o? Bu sureye adını veren Bakara. Bakara ile imtihan ediliyorlar. İz kâle Musa li kavmihi. Musa kavmine şöyle demişti. İnnallâhe ye'murukum en tezbahû bakareten. Bir bakara kesmeniz, bir inek kesmenizi, sığır kesmenizi Rabbiniz sizden istiyor. Diyor Musa kavmine. Hemen ne diyorlar biliyor musunuz? Etettehizuna huzuva. Ya siz benimle, sen bizimle dalga mı geçiyorsun diyor. Yani ölür müsün, öldürür müsün, çıldırmamak işten değil. Bu kadar şeyden sonra söyledikleri lafa bakar mısınız? Kale e'udu billah. Ben Allah'a sığınırım diyor Musa aleyhisselam. En ekune minel cahilin. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Tabii ayetlerin sonunda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fezebehuha, onu kestiler ve ma kadu yef'alun, ama neredeyse yapmayacaklardı. Bu kadar isyan ve inat içerisindeler. Yine başka bir durumda da ne oluyor? Ve bu da Bakara suresi, yine aynı surenin 55. ayetinde ve iz kultum ya Musa, bir gün Musa'ya demiştiniz ki len nu'mine lek hatta nerallahi cehrete. Sen bize Allah'ı göstermediğin sürece biz sana güvenmeyiz, inanmayız, iman etmeyiz. فَاَخَذَتْكُمْ اَسَّائِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ve göz göre göre siz orada bakarken üzerinize yıldırım şiddetli gürültüyle sarsılmıştınız buyuruyor Rabbimiz. Yani demek ki bu kadar da ileriye gidiyor. Hatta bu ayetle alakalı olarak Resulullah'a bile Rabbimiz onlar Musa'dan daha ötesini istemişlerdi diye buraya gönderme yapıyor. Bu isteklerine gönderme yapıyor. Son bir iki örnek vererek de süremizi aşmadan bitirmeye çalışacağım. Yine bir imtihan. Ya kavmi udkulu, Musa aleyhisselam diyor ki girin el arda mukaddesetelleti keteballahu lekum. Allah'ın sizin için yazdığı, yani size verdiği o kutsal toprağa girin. Bakın Allah'ın size verdiği o kutsal toprağa, mukaddes toprağa girin diyor. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِكُمْ. Ve arkanıza dönmeyin. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Hemen arkasından kaybedenlerden oluyorlar. Niye? قَالُوا يَا مُوسَى. Diyorlar ki ey Musa. اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. Ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha. Onlar orada baskıcı bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadığı sürece biz asla oradan oraya girmeyiz. Ne zaman ki onlar çıkarlar o zaman gireriz buyuruyor, söylüyor. Diyorlar Maide suresinin 22. ayetinde. Bu olay yine Maide suresinin 24. ayetinde şöyle devam ediyor. Bak Musa, onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Bakın. Fezheb ente ve rabbuke. Sen ve Rabbin gidin fe katila. İkiniz savaşın diyorlar. İkiniz orada savaşın. Söyledikleri söze bakar mısınız? Allah'ın bir nebisi ve üstelik Allah'ın kendileri için verdiği bir toprağa, mukaddes bir toprağa girmekte böylesine direnç gösteriyorlar. İnna hahuna kaidun. Biz burada oturacağız diyorlar. İşte bundan sonra Musa aleyhisselam diyor ki ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış topluluğun arasını ayır. Musa aleyhisselamı bu hale getiriyorlar. Bunlardan beni, kardeşim de beni bunlardan ayır diyor artık. Yeter, bıktım demeye getiriyor. Musa aleyhisselama yapılanlar böyle. Peki Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarının bu konudaki dirençleri bitiyor mu? Son bir söz de o konuda söyleyelim. Musa'dan sonra yine Bakara suresinin 246 ve 247. ayetlerinde Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini gözünde canlandırmadın mı? Onlar nebilerine, Musa aleyhisselamdan sonra gelen nebiye içimizden bir başkomutan çıkar da Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya savaş emredilir de savaşmazsanız dedi. Kaybedecek neyimiz kaldı ki Allah yolunda savaşmayalım. Hem yurtlarımızdan çıkarılmışız hem çocuklarımızdan ayrı düşürülmüşüz dediler. Savaş üzerlerine yazılınca ne yaptılar? Emredilince ne yaptılar? Pek azı dışında hepsi kaçıverdi. O zalimleri bilen Allah'tır. Nebileri onlara size başkomutan olarak Allah Talut'u çıkardı. Bakın siz istediniz Allah da Talut'u seçti. Allah seçsin demediniz mi? Alın işte Talut'u seçti. O bize nasıl komutan olabilir? Başkomutanlık ondan çok bizim hakkımızdır. Onun fazla bir malı da yok dediler. Yani kendi istedikleri şeyi Allah yerine getiriyor. Onlara bir komutan belirliyor. Onu da beğenmiyorlar. Allah'ın kendileri için seçtiği komutanı bile malı mülkü yok. Onun işte gücü ne ki bize hükmedecek diye hemen gerisin geri dönüyorlar. Dolayısıyla insan böyle bir şey. Bizim doğruları yapmaktan başka, Yahya hocamın, Fatih hocamın dediği gibi doğruları yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Ve doğruları yaptığımızda, insanları Allah'ın kitabına, doğrulara, gerçeklere, evrensel gerçeğe çağırdığımızda alacağımız tepki hiçbir nebinin aldığı tepkiden farklı değil. Farklı olmayacak. Ne Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarından aldığı tepkiden farklı olacak, ne diğer nebilerin, ne de Muhammed Aleyhisselam'ın. Üstelik Musa Aleyhisselam örneğinin bu kadar çok verilmesinden de anlıyoruz ki insanlar doğruya sapmış gibi, doğruya gelmiş, sizin yanınızdaymış gibi göründükleri halde her yeni bir imtihanda biraz daha ayak direyecekler. Her yeni bir imtihanda biraz daha yanlışa sapıp kendilerinin doğru yolda olmadığını göstermek için adeta size karşı tavır alacaklar. Ama önemli olan bize karşı alınan tavırlar değil, Allah'ın gerçeğini, doğrusunu insanlara ulaştırdıktan sonra görevimizi yapmış olarak dünyadan ayrılmak. Rabbimiz hepimize bu görevi yaparak dünyadan ayrılmayı nasip etsin inşallah. Buyurun hocam.
Evet. Görünen o ki 50-60 yıllık bir dünya hayatı karşılığında sonsuz bir cennet hayatına dair bir beklentimiz varsa bu beklentinin bedeli bu dünyada epey çetin olacağı benzer. Umarız konu anlaşılmıştır. İnşallah haftaya yeni bir konuyla tekrar beraber olacağız. Tekrar bir araya gelinceye kadar Allah'a emanet olunuz.